Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebedani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Muhterem dinleyenlerimiz, hepinizi yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, iş yerlerimizi, ülkemizi, dünyamızı rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfuyla doldursun. Her türlü sıkıntılardan, afetlerden, belalardan bütün ümmeti Muhammed'i içinde bizleri muhafaza eylesin. Kıymetli dinleyenlerimiz, tabii ki bizler Allah'ın kullarıyız. Allah'a sığınıyoruz. Cenab-ı Hak'tan yardım istiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın bize yardım etmesi için de yollar var. O yollara tevessül ediyoruz. Bunların başında sabır geliyor, namaz geliyor, diğer kulluklarımız geliyor. Her türlü güzel amellerimiz, güzel ahlakımız, sabrımız, şükrümüz, bütün bunlar, zikrimiz, güzel sözlerimiz, bütün bunlar Cenab-ı Hakk'a ulaşıyor. Cenab-ı Hak da o güzel vesileler, vasıtalar sebebiyle bize rahmetini, lütfunu, yardımını göndereceğini beyan buyuruyor. Malumunuz Muhammed suresinin 7. ayet-i kerimesinde Estağfirullah Ya eyyühellezine amenu in tensurullâhe yansurkum ve yüthebbit akdâmekum. Ey madenler, siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar. Yani Allah'ın dinine, Allah'ın peygamberine, Allah'ın kitabına, o dinin öğretilmesi, yaşanması, anlatılması, o güzelliklerin insanlar tarafından benimsenip uygulanması, böyle İslam'ın vaat ettiği o barış, huzur, güzellik, kalplerde huzur, itminan, ailelerde bir cennet havası, toplumda bir barış, kardeşlik havası, bütün bunların teşekkürü için bütün gayretlerimiz hepsi Cenab-ı Hakk'ın dinine yardım sayılır ve buna karşılık Allah da bize yardım edeceğini, ayaklarımızı kulluk üzere sabit kılacağını beyan buyuruyor. Dolayısıyla amellerimizin hepsi, dualarımızın, istiazelerimizin, sığınmalarımızın hepsinde Cenab-ı Hakk'ın korunmasına girmek, onun yardımını talep etmek, onun bizi her türlü şeyde muhafaza etmesine bir yol bulmak, yani bir vesile, sebep aramak, bunlar önem arz ediyor. Böyle büyük olayların, terör eylemlerinin, kavgaların, gürültülerin, savaşların olmuş olduğu bir hengamda bir taraftan maddi manevi tedbirlerle kendimizi olabildiği kadar güvene alabilmek, emniyete alabilmek ve emniyette olmayan, korku içinde, zorluklar içinde olan insanlara da el uzatmak, onlara da yine o emniyetten, güvenden ve diğer nimetlerden ulaştırmaya çalışmak, bu da Allah'ın bambaşka lütufları olmuş oluyor. İşte Cenab-ı Hakk'ın ona yakınlaşmamızı sağlayacak, Cenab-ı Hakk'ın yardımına vesile olacak, Cenab-ı Hakk'ın muhabbetinin rızasına vesile olacak önemli kulluk vazifelerimizden birisi de şükür olduğunu biliyoruz ve Efendimiz Aleyhisselam'ın da bu noktada bize en güzel örnekler sergilediğini biliyoruz. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ayette yer alan ve kalilun min ibadiye şekur, Sebe suresi 13. ayette beyan edilen kullarımdan şükredenler azdır. Orada işte azın azı veyahut da zirvesi Efendimiz Aleyhisselam. Diğer peygamberler de şekur idi. Mesela Nuh Aleyhisselam ile ilgili Cenab-ı Hakk'ın bir beyanı var, şahitliği var. İnnehu kâne abden şekûra. Nuh gerçekten çok çok şükreden bir kul idi. Resul Efendimiz bunun zirvesinde olduğunu pek çok ayeti kerime ve nas bunu bize söylemiş oluyor. Bakıyoruz Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatına. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına günlerce çektikleri açlıktan sonra yedikleri bir öğün yemekten bile kıyamette hesaba çekileceklerini bildiriyor ve bu nimetten dolayı Allah'a karşı şükür hissiyat içinde olmak gerektiğini de ifade ediyordu. Bunun çok güzel bir misali var. Hatta bu örnek Tekasür suresindeki "Fümme letüselünne yevmi izin anin naim" o gün bütün nimetlerden sorguya çekileceksiniz ayet-i kerimesini de Efendimiz Aleyhisselam'ın tilavet ettiği ya bu ayetin indiği veyahut da o vesileyle bu ayeti okumuş olduğu bir olay. Bir gün sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devlethanelerinde, evlerinde ama o zamanın şartları gerçekten açlık olduğunu biliyoruz. Zaman zaman böyle açlık dönemleri yaşanmıştır Allah Resulü'nün zamanında. Asr-ı Saadet'te Efendimiz Aleyhisselam evde bakıyor, zevcelerine soruyor, yiyecek bir şey var mı? Yiyecek bir şey yok. Efendimiz de aç, acaba bir Cenab-ı Hak bir lütufta bulunur mu niyetiyle evinden çıkıyor. Ve biraz ilerleyince, ileride birkaç sokak sonra diyelim, bakıyor kenarda Hazreti Ebubekir radıyallahu anh. Ona selam veriyor. Diyor ki Ebubekir diyor, akşamın bu vaktinde seni yollara düşmeye, evden çıkmaya sevk eden sebep nedir diye soruyor. Diyor ki ya Resulallah, açlık, evde yiyecek bir şey olmadığı için şöyle sokağa çıkayım, belki Allah'ın bir ikramı olur diye düşündüm. Yolun kenarına geçtim ve böyle Rabbimden bir lütuf, bir rahmet bekliyorum. Açlık sebebiyle buradayım deyince Efendimiz diyor ki Ebubekir diyor, Allah'a yemin olsun ki beni de evimden çıkmaya sevk eden açlıktan başka bir şey değildir. Birlikte yürüyorlar. İlerliyorlar. Bakıyorlar ki yol kenarında bir karartı daha. Varıyorlar ki Hazreti Ömer radıyallahu anh. Rivayet böyle kıymetli kardeşlerim. Selam veriyorlar. Efendimiz diyor ki ey Ömer diyor, gecenin bu vaktinde seni evden dışarı çıkmaya sevk eden, burada bulunmaya sebep olan şey nedir? Derdin nedir? Diyor ki ya Resulallah diyor, açlık yok. Yani büyük bir kıtlık var demek ki Medine'de. Açlık yok bir şey. Ben de Rabbimin bir lütfu, rahmeti olur mu düşüncesiyle yola çıktım. Burada bekliyorum. Durumlarını arz ediyorlar. Hepsi açlık sebebiyle orada oldukları anlaşılıyor. O zaman Efendimiz diyor ki buyurun gelin. Bir kardeşimizin kapısını çalalım. Eğer bir imkanı varsa bizi doyursun. Varıyorlar. Medine'de Ensar'dan, sahabe-i kiramdan birisinin kapısını çalıyorlar. O sahabi çıkıyor. Belki de Ebu Eyyub el-Ensar Hazretleri'dir. Radiyallahu anh. Tabii böyle kapıda çok güzide, çok değerli, şerefli misafirleri görünce ev sahibi fevkalade seviniyor, memnun oluyor. Onları buyur ediyor, buyurun gelin diyor. Ve durumlarını hiç arz etmesine gerek kalmadan da ikramda bulunuyor. Bir oğlak kesiyor, bir arpa unundan ekmek pişiriyor, onları güzelce ağırlıyor. Karınlar doyduktan sonra sevgili Peygamberimiz bu ayet-i kerimeyi okuyor. Diyor ki, Estağfirullah, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَيْزِنْ عَنِ النَّعِيمِ İşte kıymetli kardeşlerim, arkadaşlarım, hani ayet-i kerime o gün her türlü nimette mutlaka sorguya çekileceksiniz buyuruyor ya, İşte bu kadar aç olmamıza rağmen, bir lokma ekmek bulmak için buraya gelmiş olmamıza rağmen ve bir kardeşimizin bize helal ekmeğinden, yemeğinden ikram etmiş olmasına rağmen işte bu zor şartlarda bulup yediğimiz şu lokmalardan, şu nimetlerden bile Allah-u Teala bizi hesaba çekecek ayet ahiretteki hesaba bu da dahildir diye buyuruyor. Tabi hesabın zorluğunu, şiddetini de anlatmış oluyor. Bu vesileyle de bir ayet-i kerimin daha iyi anlaşılması, mahşerdeki hesabın ne kadar ciddi bir şey olduğu, o hesabı yüz akıyla, yüzümüzün akıyla verebilmenin ne kadar zor olduğu onu ifade etmiş oluyor. Hatta Resulü Efendimiz Aleyhisselam yine bir vesileyle bu ayet-i kerimeyi okunca sahabeden birisi diyor ki, ya Resulallah diyor, benim diyor neyim var ki diyor Allah beni hesaba çeksin. Doğru dürüst evim yok diyor. Bir barakada kalıyorum diyor. Ne diyor, bir binitim var diyor. Ne bir sürülerim var diyor. Ne bir tağlam var diyor. Yani zar zor işte hayatta kalacak sağdan soldan bir şey. Ya bulayım ya bulamıyorum. Neyim var ki Allah beni hesaba çekecek? Çekecek bir şey yok ki. Böyle deyince Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, senin diyor böyle içtiğin bir su yok mu? Susadığın zaman içebileceğin su bulabiliyor musun? Buluyorum ya Resulallah. Peki teneffüs etmek için hava bulabiliyor musun? Buluyorum ya Resulallah. Yani hava nasıl olsa bedava Cenab-ı Hak. Bedava ikram ediyor. Halbuki onu paraya bağlayacak olsa belki en pahalı şey teneffüs ettiğimiz hava olacak. İçtiğimiz su olacak. Peki diye tuttuğun bir elin, yürüdüğün bir ayağın yok mu? Bir nefesim, aldığın bir nefes yok mu? Hepsi var ya Resulallah. İşte Cenab-ı Hak da seni diyor, o ikram ettiği havadan, sudan, elden, ayaktan, gözden, kulaktan ne yapacak? Hesaba çekecek. Bu aslında çok daha büyük bir nimet olmuş oluyor. Dolayısıyla Resul Efendimizin yani her vesileyle etrafındaki insanlara hem kendisi şükrediyor hem de Allah'a şükretmenin gerekliliğini ne yapıyor onlara hatırlatmış oluyor. Şair Efendimizin bu yani her nimet için az veya çok demeden hep şükür duygusunda olmasını şöyle bir mısrasıyla anlatıyor. Bazı kimseler güllerin dikeni olduğundan yakınırlar. Ben ise dikenlerin gülü olduğuna şükrederim diye bir ifadeyle gülün dikenlerinden şikayetçi olmak yerine dikenler arasında gül gibi bir çiçeği yarattığı için Rabbime şükrederim. Ya da Rabbim şükretmelisin. Değil mi? Olaya tabii bakışla alakalı bir şey bu. Yani dikeni görürsen belki orada nankörlük yapabilirsin. Ama dikenin yanında gülü görürsen yani ona bakarsan bu kez ne yaparsın? İçinde şükür duyguları oluşur. Aslında bu beyit, bu şairin bu mısraları, bu beyitleri bize hayata bakışımızla alakalı, etrafımızdaki olaylara, varlıklara, bizi kuşatan çevreye bakışımızla alakalı çok böyle güzel bir bakış tarzı öğretiyor. Yani baktığımız aynı şeye bakıyoruz. Yani bir gül fidanına bakıyoruz. Normalde ne yapıyoruz? Bir gül fidanına bakıyoruz. Ama bazı gözler onun dikenine takılıyor, dikenini görüyor. Hatta diyor ki ya Rabbi, yani böyle bir gülün yanında dikenin ne işi var diyerek nankörlük duyguları ön plana çıkıyor. Ama bazı insanlar ne yapıyor orada? Dikeni değil de gülü görüyor. Gülün güzelliğini. Diyor ki bak ya Rabbi sen ne kadar büyüksün ki böyle dikenli bir gül fidanının üzerinde fevkalade güzel kokan rengiyle kokusuyla insanın gönlünü ferahlandıran, içini açan böyle bir gül yaratıyorsun, sana şükür olsun ya Rabbi diyor. Yine böyle çok paylaşılan sözlerden bir tanesi. Diyor ki eğer bir gün diyor seni diyor böyle bir kısım sıkıntılar sararsa, dertler başına üşüşürse diyor, yani bir kısım dertlerin olursa, hastalıktan olursa Allah'a, Rabbine dönüp de ya Rabbi benim çok büyük dertlerim var, sıkıntılarım var deme. Aslında diyebilir insan ve Allah'tan yardım isteyebilir ama yani ya Rabbi işte başımda büyük dertler var, büyük sıkıntılar var deme. Peki ne diyeceğiz? Dertlerine dönerek, yüzünü dertlerinin sıkıntının tarafına döndürerek, ey dertler, ey sıkıntılar, benim büyük bir Rabbim var de. Şimdi aslında orada Allah var, dertlerimiz var. Kişi orada ikisini yapabilir. Yani Allah'a dönüp halinden dertlerini şikayet edebilir. Allah da afiyet dileyebilir. O da olabilir ama burada insan şikayet ettikçe içindeki ızdırabı artabilir. Dertler daha gözünde büyüyebilir. Daha fazla bir meşakkate girebilir. Ama dertlerine dönüp de siz kim oluyorsunuz? Yani hep dert olsanız ne yazarsanız. Benim büyük bir Rabbim var. Yani öyle bir Allah'ım var ki o Rabbimin lütfu, keremi yanında sizin gibi 10 kat o dert gelecek olsa yine benim için bir anlamınız yok. Gelir geçer efendim, siz benim için bir anlam ifade etmezsiniz. Orada ne var? Orada bir teslimiyet, tevekkül, şükür, Allah'a dayanma, Allah'a güvenme hali var. Yani basit gibi gözüküyor ama burada olaylara, şartlara, onlara bakışla alakalı çok edibane ve edebe uygun bir yol gösteriyor buradaki nasihatler, öğütler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine bulunan nimetlerin başkalarında olmadığını görünce hemen Allah'a şükrederdi. Nitekim bir defasında kötürüm bir hastanın yanına uğrayıp onun halini gördüğünde hemen hayvanından inerek şükür secdesine kapanmış. Heysemi Mecmu Zevaid 2. cilt 289. Çok ilginç kıymetli dinleyenlerim. Çok güzel bir şey. Çok insanı ne kadar etkileyen bir davranış Efendimizin bu davranışı. Çünkü o kötürüm ben olabilirim. Yani o ne yaptı da kötürüm oldu, ben ne yaptım da sağlıklıyım, sıhhatliyim. Bakıyor bir kötürüm. Hemen hayvandan iniyor Efendimiz Aleyhisselam. Ve orada şükür sesi yapıyor. Belki ona da dua ediyor. Allah'ım buna da sağlık afiyet ver diye dua etmişti Efendimiz. Ama Allah'ın kendisine öyle bir hastalık vermediği için, sıhhat verdiği için şükür secdesi yapıyor. Biz de öyle yapmamız lazım. Yani bir hasta ziyaretine gittiğimiz zaman, bir hasta gördüğümüz zaman, bir efendim şey gördüğümüz zaman hem ona dua etmeli, hem de fırsat bulunca ya Rabbi sen aslında bu derdi bana da verebilirdin. Bu sıkıntı benim başıma gelebilirdi. Sıkıntı olan kullarına yardım et. Bize verdiğin nimetten dolayı da sana şükür olsun ya Rabbi diye böyle insanın gönlünden o şükür şeyleri böyle akmalı, coşmalı. Kadir kıymet bilmek ve gördüğü iyiliğe teşekkür etmek olgun insanların vasfıdır. Alemlere rahmet Efendimiz ümmetinin nail olduğu bir rahmet ilahiye karşısında da hemen şükür için secdeye varırdı. Bu husustaki bir müşahedesini Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Yani sadece kendi olan nimetler değil, ümmeti üzerinde olan nimetler, başkalarının üzerinde nimetleri gördüğü zaman da Efendimiz şükür secdesi yapıyor, şükür namazı kılıyor, secde yapıyor, Allah'a şükrediyor. Ne güzel, her türlü nimet için, güzellik için. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh anlattığına göre, bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Medine'ye gitmek üzere Mekke'den yola çıkmıştık. Herhalde o ya Hudeybiye'dir, ya Kaza Umresi'dir veya Mekke'nin fethidir. Çünkü Efendimizin Medine'den Mekke'ye geldiği çok vaki değil. Azvera denen yere yaklaştığımızda Resul-i Ekrem Efendimiz bineğinden indi. Sonra ellerini kaldırarak bir süre dua etti. Daha sonra secdeye kapandı. Uzunca bir süre secdede kaldı. Bunu 3 defa tekrarladı. Yani secdeye kapanıyor. Önce dua ediyor. Sonra secdeye kapanıyor. Uzun müddet secdede kalıyor. Ve 3 defa bu secdesini de tekrar ediyor Efendimiz Aleyhisselam. Sonunda da şöyle buyuruyor. Rabbimden dilekte bulundum. Ve ümmetim için şefaat niyaz ettim. Bu rivayet Ebu Davud'un Cihad kitabı 162. babında yer alıyor kıymetli dinleyenlerim. Niye Efendimiz Aleyhisselam böyle secde yapıyor, uzun uzun 3 defa peş peşe secde yapıyor? Sebebini anlamak istediğimizde Efendimizin bu beyanı bunu bize gösteriyor. Rabbimden dilekte bulundum ve ümmetim için şefaat niyaz ettim. O da ümmetimin 1/3 birini bana bağışladı. Dedi ki ya ümmetin 1/3 birini bağışladım. Onlar affettim, cehennemden çıkacaklar. Ben de Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Birinci secde bunun için. Sonra tekrar başımı kaldırıp Rabbimden ümmetimi bağışlamasını diledim. O da bana ümmetimin 1/3 birini daha bağışladı. 2. 2/3 bağışlanmış oldu. Ben de bunun üzerine Rabbime şükür secdesine kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp Rabbimden ümmetimi diledim. O da bana ümmetimin geri kalan üçte birini bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek üzere tekrar secdeye kapandım. İşte bu. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın istediği ne? O çok önemli. Ümmetini istiyor. Ümmetinin affını istiyor. Ümmetinin bağışlanmasını istiyor. Ümmetinin cennete gitmesini istiyor. Cehennemde kalmasının gönlü razı olmuyor. Şefaat hakkı diliyor ve Cenab-ı Hak'tan da bu şefaat talebini Yüce Rabbimiz kabul ediyor ki biz buna iman ediyoruz kıymetli kardeşlerim. Yani şefaat konusunda Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığımız zaman şefaat işinin zor olduğunu beyan buyurmakla beraber ayet-i kerimeler meleklerin, peygamberlerin, alimlerin, şehitlerin, salihlerin Allah'ın kendilerine şefaat hakkı selahiyeti verecek kişilerin mahşerde günahkarlar lehine bir şefaatin varlığı apaçık ortaya çıkıyor. Bu şefaat edeceklerin başında da sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam yer alıyor. Buna çok açık işaretler de var. Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'ın duasına, istiğfarına, af talebine çok değer veriyor. Ayet-i kerimeler açık. Kur'an-ı Kerim bunu açıkça bize söylüyor. Ali İmran suresinin 159. ayet-i kerimesi, Muhammed suresinin 19. ayet-i kerimesi, Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesi, buralarda Yüce Rabbimiz kullarını affetmek için Efendimiz Aleyhisselam'ın istiğfarının çok önemli olduğunu söylüyor. Yani yine Münafıkın suresi 5. ayet-i kerime, ey Resulüm sen ümmetinin, kullarımın affı için bağışlanma dile, ben de onları affedeyim, bağışlayacağım buyuruyor Cenab-ı Hak. Bak burası çok önemli. Burası çok önemli. Yani günümüzde böyle ileri geri konuşanlar oluyor. Onlar bizim zihnimizi karıştırmasın. Kafamızı bulandırmasın. Doğru okumak lazım. Kur'an-ı Kerim'i, ayetleri, onların manaların tefsirlerini doğru okumak, doğru anlamak lazım ki zihnimiz bulanmasın, inancımız bozulmasın. Bozulmasın. Ne diyor Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselam'a? Ey Resulüm sen onların bağışlanması için istiğfar et. Yani de ki ya Rabbi şu şu şu kullarını affeyle. Ümmetimi affeyle. Şunları şunları bağışla de. Ben de senin istiğfar ettiğin kişileri affedeyim. Böyle diyor ayet-i kerimeler. Adresi verdim ayet-i kerimeler. Tekrar söyleyeyim. Ali İmran suresi 159. İşte vestağfir lehum. Ayet-i kerimesi Muhammed suresi 19. Vestağfir lizemmike velil mu'min vel mu'minat. Hem kendi günahın hem de mümin erkek kadınların günahı için bağışlanma dile. Nisa suresi 64. Onlar peygambere gelip de peygamber istiğfar etseydi Allah onları bağışlardı. Münafıkın suresi 5. ayet-i kerime, o münafıklar peygamberimize gelip af dileselerdi Allah onları bağışlardı gibi ayet-i kerimeler bunu gösteriyor. Demek ki bizim bağışlanmamız için Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın istiğfarı, duası, şefaati çok önemli. Şu sorulabilir. Yani Yüce Rabbimiz, Yüce Rabbimiz gafurdur, rahimdir. Yani bir kulunu bağışlamak için, affetmek için, bir kula merhamet etmek için başka birisinin aracılığına, duasına, istiğfarına ihtiyaç yoktur Cenab-ı Hak. Yok. O bunu bizden daha iyi biliyor Cenab-ı Hak. Böyle olmakla beraber niye Resul Efendimiz Aleyhisselam'a ey Resulüm sen istiğfar et onları bağışlayayım veya sana gelsinler onların istiğfar et de bağışlayayım diye Resulullah Cenab-ı Hak niye aracı kılıyor? Niçin? Bunu Rabbimiz yapıyor. Burada çok farklı izahlar yapılabilir. Dindar, din noktasında, dindarlık noktasında, Allah'a kulluk noktasında, Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir kul olma noktasında peygamberimizin olmazsa olmaz bir aracı, bir vasıta olduğunu gösteriyor. Cenab-ı Hak ona böyle bir konum veriyor. Böyle bir rütbe veriyor, makam veriyor. Peygamberi böyle tanıyın, ona böyle iman edin, böyle sevin onu, böyle tabi olun. Peygamber dindarlık açısından Allah kulluk açısından, cennete gitme açısından, Allah'ın sevgisini, rızasını kazanma açısından peygamber Allah ile kul arasında olmazsa olmaz bir aracıdır, bir vasıtadır. Peygamber olmadan olmaz inancını kökleştiriyor. Biz böyle okuyoruz. Böyle okuyoruz. Mahşerde de böyle. Mahşerde de Yüce Rabbimiz Peygamberimiz Aleyhisselam'a vereceği şefaat hakkıyla ümmeti, kullarını affedeceğini, bağışlayacağını yine beyan ediyor. Esas Kur'an-ı Kerim'in reddetmiş olduğu şefaat, yanlış adreslerde, yanlış kişilerden bunu beklemek. Ne yapıyor? Müşrikler putlardan bekliyor. Putların kendine faydası yok ki sana bir faydası olsun. Senin imanın yok ki sana başka birisinin faydası olsun. Onları da doğru bir şekilde okuyup değerlendirmek lazım muhterem dinleyenlerimiz. İnsanı sevindiren her nimet ve geride bırakılan her sıkıntı bir şükrü gerekli kılar. Esasen Sa'd-ı Şirazi'nin dediği gibi, biri aldığımız, diğeri de verdiğimiz için olmak üzere her nefeste iki şükür borcumuz vardır. Yani diyor ki, onun Farsçası da var ama şu an aklımda değil. Her nefeste, her aldığın, verdiğin nefeste Allah'a karşı iki defa şükür borcun var. Isıradan bir nimet değil. Yani Allah'ın seni ölüm gibi bir musibetten kurtarıp hayatta tutması, yani yaşamanın sağlaması gibi çok büyük bir lütuf. Nefesini aldın, veremedin, öldün. Verdin, alamadın, yine öldün. Dolayısıyla alıp aldığında bir hayat, verdiğinde başka bir hayat olmuş oluyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yaptığı nafilelere müdavim Efendimiz Aleyhisselam ne yapıyordu? İşte bu nimetlerin şükrünü yerine getirelim diye kendisi nafile ibadetlere devam eder ve bizim de devam etmemizi isterdi. Ayrıca nimetlere kavuştuğumuzda veya bir musibetten kurtulduğumuzda da Allah'a şükür seyircisine kapanıp kulluğumuzu ve minnettarlığımızı arz etmemiz lazım geldiğini öğretiyor. Nitekim Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh, Peygamber Efendimizin Allah'ın ikram ve ihsanlarına karşı şükründeki inceliğini gösteren bir hadiseyi şöyle naklediyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitten çıkmıştı. Efendimiz aleyhisselam mescitten çıkmıştı. Ben de onu hissettirmeden takip ettim. Bir hurma bahçesine girdi. Kıbleye karşı durarak secdeye vardı. Secdesini o kadar uzattı ki vefat etti sandım. Hemen yanına vardım. Eğilip yüzüne bakmaya başladım. Başını kaldırdı ve ne oldu ey Abdurrahman diye sordu. Ya Resulallah, secdeyi o kadar uzattınız ki vefat ettiniz diye korktum. Ve hemen yanınıza geldim. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Bahçeye girdiğimde Cebrail ile karşılaştım. Allah Teala'nın şöyle buyurduğunu müjdeledi. Kim sana selam verirse ben de ona selamet veririm. Kim sana salavat getirirse ben de ona salat ederim. Bunun için Rabbime şükür sesi yaptım. Hakim Müstedrek 1. cilt 344. sayfa. Burada ne oluyor? Efendimiz, tabi bizde de çok büyük müjde var. Biz Efendimiz Aleyhisselam'a Allahümme salli ala seyyidine Muhammed dediğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın da rahmetini kazanmış oluyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'a Esselamu Aleyke ya Resulallah dediğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın selametini, esenliğini kazanmış oluyoruz. Büyük bir rahmet. Ama Efendimiz Aleyhisselam kendisini Cenab-ı Hak böyle bir şeye, yani ümmetinin sevap kazanmasına, selamete ermesine, rahmete ermesine, Allah'ın kendisini, peygamberimizi vasıta kılmasından dolayı da ayrıyeten bir mutluluk duyuyor. Büyük bir nimet olarak ona da teşekkür secdesi yapıyor. Resul-i Ekrem Efendimiz Mekke fethi sonrasında Allah'a şükrünü ve hamdini de şöyle artırarak ifade ediyor. Subhanallah ve bihamdihi, estağfirullah ve etubileyh. Ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim. Allah'tan beni bağışlamasını diler ve günahlarıma tövbe ederim. Zikrini namazlarında, özellikle rükû ve secdelerde çokça okumaya başlamıştı. Hazreti Ayşe bunun sebebini sorunca Efendimiz, Rabbim bana ümmetimde bir alamet göreceğimi, onu gördüğüm zaman bu zikri çokça yapmamı emretmişti. Ben o alameti gördüm buyurdu. İşte Peygamber Efendimizin bu hali bize yardım görmek, fetihlere nail olmak, din tebliğ başarı olmak gibi en mühim hizmetlerin dahi zirvesinin tesbih ve şükür olduğunu bize ne yapıyor? Öğretmiş oluyor. Yüce Rabbimizin üzerimizdeki nimetlerini saymakla bitiremeyiz kıymetli dinleyenlerim. Bu nedenle bize Mevlana ile hemzeban olup aynı dili paylaşıp şöyle dememiz düşüyor. Ya Rabbi, sana şükürler olsun. Beni ansızın gamdan azat ettin. Bedenimde her kılım bir dili olsa da hepsiyle sana şükretsem yine de şükrün yerine getiremem demekten başka bir şey düşmüyor kıymetli dinleyenlerimiz. Cenab-ı Hak bizi sabreden kullarından, şükreden kullarından, ibadeten kullarından, hamd eden kullarından, tesbih eden kullarından eylesin. Hamdimizi, tesbihimizi, şükrümüzü, sabrımızı daha da artırabilmeyi, daha kaliteli, güzel bir ruh kıvamına, kalp güzelliğine, kalbi güzelliğe erişebilmeyi bizlere lütfeylesin diyor. Hepinize tekrar hürmetlerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi arz ediyorum. Hepinizi yüceler yücesi Rabbime emanet ediyorum.